Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 26. Ayrım, 18. Bölüm. Patrick Murray her zamankinden daha sarhoştu. Normalde ayık gezmeyi pek sevmezdi ama yalpa vurup ellerine işeyecek kadar da sarhoş olmazdı. Ama bu gece kulüp deniz kızı sabahın üçünde kapılarını kapattığında ayakta zor duracak haldeydi ve elleri çiş kokuyordu. Karısı onu terk etmişti. Yine. Loretta'sını büyük bir aşkla severdi ama çoğu zaman güzel bir şişe viskiyi daha fazla sevdiğini de inkar edemezdi. Sevgilisiyle ilk kez 5 yıl kadar önce yine burada, kulüpte karşılaşmıştı. Loretta çırılçıplaktı, su tankında balık gibi yüzüyordu. Pat ona ilk görüşte aşık olmuştu. Tam önünde duran sandalyeyi masanın üzerine ters çevirmek üzere uzanırken ayağı sandalyeye takılıp dengesini kaybetti. Fazla viski görüşünü bulandırıyor, İşini yaparken zorlanmasına neden oluyordu. Hayatta Pat'in kısmetine düşen de bu olmuştu. İşi yerlere dökülen içkileri ve vücut sıvılarını temizlemek, helalarla muslukları olmak, ertesi gün birinin menisi gibi kokmasınlar diye özel odaları havalandırmaktı. Tam 5 yıl 2 ay önce kulüpte işe başlamıştı. Loretta'nın su tankında kıvrılarak takla atışını gördüğü anda da Eros'un oku tam kalbine saplanıvermişti. Loretta şahane görünüyordu. Teninin rengi fıçıda yıllanmış İskoç viskisi gibiydi. Islak ıslak parlıyordu. Uzun siyah saçları mavi boyalı suda dalgalanıyor, koruyucu lenslerin arkasında gözleri lavanta çiçeği gibi mavi mavi parıldıyordu. Pat önce kendini, sonra iskemleyi doğrulttuktan sonra elini cebine sokup cep boyu bir viski şişesi çıkardı. Kafasına dikip bir yudumda bitirdi. Ayakta zor durmasına rağmen isabetli bir atışla en yakınındaki geri dönüştürme kumbarasına atıverdi. Şahane Loretta'ya göz koyduğunda 27 yaşındaydı ve Amerika'ya geleli henüz 2 gün olmuştu. İrlanda'dan biraz acele ayrılması gerekmişti. Kanunla başı bir parça derde girmişti. Biraz da kumar borcu vardı. Ama New York şehrinde kaderini bulmuştu. 5 yıl sonra hala aynı kulüpte yerdeki ne olduğu belirsiz, yapış yapış pislikleri temizliyor, genellikle kendisinden daha sarhoş olan müşterilerin düşürdüğü kredileri toplayıp cebine atıyor ve kim bilir kaçıncı defadır kendisini terk eden Loretta'sının yasını tutuyordu. Kadının içkisini galonla içmeyi seven bir adama fazla tahammülü yoktu. Bunu da böyle kabul etmesi lazımdı. 1.80 boyu, 90 kiloluk cüssesiyle Pat'in neredeyse 2 katı olan Loretta, marketlerde ekonomik boy diye satılan dev paketlere benzerdi. Pat ise 1.65 boyunda ancak 55 kilo gelen ufak tefek bir adamdı. Bir zamanlar jokey olup saf kanatların sırtında zafere koşma hayalleri kurmuş ama başı çatladığı için kaçırıp durduğu sabah antrenmanları yüzünden o işte dikiş tutturamamıştı. Saçları tam havuç rengiydi, yüzü ise saçlarıyla aynı renkte çillerle kaplıydı. Loretta ona kalbini o hüzünlü bakan çocuksu mavi gözleriyle kazandığını söylerdi her zaman. İlk defasında doğal olarak Loretta ile yatmak için parayı bastırması gerekmişti. Ne de olsa kadın ekmek parasını bu işle kazanıyordu. İkinci defasında onunla yine para karşılığı yatmıştı ama sonra onu bir şeyler atıştırıp biraz sohbet etmek için dışarı davet etmişti. Loretta ondan beraber geçirdikleri 2 saatin parasını almıştı. Ama Pat bozulmamıştı. Üçüncü defasında ona 1 kiloluk bir kutu dolusu pralinli çikolata götürmüştü. Loretta da parasız yatmıştı onunla. Birkaç hafta sonra evlenmişlerdi. Pat 3 ay içmemişti. Sonra vagon raydan çıkmış, Pat yine içmeye başlamıştı. Loretta da ona sırtını dönmüştü. 5 yıl böyle düşe kalka, küse barışa geçip gitmişti. Loretta'ya gidip tedavi olacağına dair söz vermişti Pat. Batı yakası madde bağımlılığı kliniğine yatıp bu işe bir son verecek, şişeyi hayatından çıkaracaktı. Söz verirken samimiydi de üstelik. Ama biraz kafayı bulunca kliniğe gideceği yerde at yarışlarına gitmişti. Atları hala seviyordu ama bu kez Loretta boşanmak istiyordu. Pat'in kalbi paramparçaydı. Paspasın sapına dayanıp boş tankın dibinde kalmış sulara baktı. Loretta o gece 2 gösteri yapmıştı. Pat'in karısının kariyerine saygısı vardı. İlk evlendiklerinde kadının hayat kadını olarak çalışma iznini yenilemekte ısrarlı olmasından biraz rahatsız olmuş ama sonra alışmıştı. Seks, yerleri süpürmekten daha iyi para getiriyordu. Hatta gösteri işinden bile daha fazla. İkisinin kazancıyla geçinip gidiyorlardı. Arada şehir dışında bir ev almaktan söz ettikleri de olurdu. O gece ne kadar uğraştıysa da Loretta onunla hiç konuşmamıştı. Gösterisi bitince merdivenden inip ona son doğum gününde hediye ettiği çizgili bornoza sarılmış, diğer su güzelleriyle beraber ortadan kaybolmuştu. Onu evden ve hayatından atmıştı ama Pat'i asıl korkutan onu artık kalbinden de atmış olabileceğiydi. Teslimat kapısının zili çalınca başını üzgün üzgün iki yana salladı. Zaman ne çabuk geçti diye şaşırdı. Sabah olmuş bile. Uykulu gözlerle arka tarafa doğru yürüdü. Kapının kodunu iki kere yanlış girdikten sonra sonunda tutturdu ve abanarak çelik kapıyı açtı. Bir an şaşkın şaşkın durup gülümseyerek yüzüne bakan siyah pardesülü adamı inceledi. Güvenlik ışığı yanıp sönüyordu. "Hava hala karanlık değil mi?" diye sordu. Yabancı, "Tam şafaktan önce havanın en karanlık olduğu zamandır derler." diye karşılık verdi. Bir adım yaklaşıp eldivenli elini uzattı. "Beni hatırladın mı Paddy? Tanışıyor muyuz? İrlanda'dan mısın?" Pat uzatılan eli sıktı. Eline bir şeyin hafifçe battığını bile hissedemeden öne doğru yuvarlandı. "Evet ya, İrlanda'danım Paddy. Seni memlekete geri göndermeye geldim." Baygın adamın yere yığılmasını bekledi. Sonra dönüp kilidin kodunu dikkatlice kaydetti. Pat kadar bir adamı arka taraftan büyük salona sürüklemek oldukça kolaydı. Bir dakikasını bile almamıştı. Çantasını bir masanın üzerine yerleştirip açtı. Lüzumlu aletleri dikkatlice çıkarıp dizdi. Lazeri denemek için tavana şöyle bir tuttu ve memnuniyetle gülümsedi. Kelepçeler hafifti. NASA 2'nin onayladığı bir malzemeden yapılmışlardı. Bağlantı daha ağırdı. Ne de olsa içinde maxi pil ve görüntü karıştırıcı vardı. Barın arkasında kolayca ulaşabileceği bir bağlantı prizi bulup iletişim sistemini çabucak kuruverdi. Hafiften bir şarkı mırıldanarak tank sistemini boşaltmaya çevirdi. Boşaltma pompasının sesi ona koca bir tuvaletin sifonunu hatırlattı. Keyifle Pat'in yanına dönüp kaburgalarına bir tekme savurdu. Ne bir kıpırtı, ne bir inilti. İç geçirerek eğilip hayat belirtilerini ustaca kontrol etti. Adamın leş gibi içki koktuğunu fark etti. Kendisi de uyuşturucuyu fazla kullanmıştı. Yaptığı hesap hatasına hafif canı sıkılarak basınçlı bir iğne alıp amfetamin doldurdu, Pat'in hareketsiz koluna bastı. İlacın bütün etkisi belli belirsiz bir kıpırtı ve hafif bir inilti oldu. Öfke hızla her yanına yayılırken vücudu sinirinden titremeye başladı. "Uyan, pislik herif!" Geri çekilip Pat'in yüzüne bütün gücüyle bir tokat patlattı. Elinin tersiyle bir tane daha, bir daha, bir daha. Onun uyanmasını, her şeyin farkında olmasını istiyordu. Tokatlar işe yaramayınca yumruklarını kullanmaya başladı. Adamın suratından kan fışkırıp eldivenlerini ıslatıncaya kadar vurdu, vurdu. Pat yalnızca biraz inledi. Gözleri yaşlardan yanmaya başlamıştı, kesik kesik soluyordu. Topu topu iki saat vakti vardı. Lanet olsun. Mucize mi yaratması gerekiyordu? Her şeyi düşünmesi mi gerekiyordu? Tanrı onu terk mi etmişti yoksa? Başarısızlığı yüzünden ona sırt çevirmiş olabilir miydi? Eğer o Dallas olmasaydı, Brian domuzunun işini şimdiye kadar çoktan bitirmiş olacaktı. Pat de bir iki gün daha bekleyecekti. O zaman bir iki gün adamın alışkanlıklarını ve düzenini daha yakından inceleyebilir, işini bu kadar aceleye getirmesi gerekmezdi. Bir çatırtı duyarak gözlerini kırpıştırdı. Bir iskemle fırlatıp barın arkasındaki aynayı kırmış olduğunu fark etti. Ne var? Ne olacak yani? İğrenç bir şehirdeki iğrenç bir seks kulübüydü işte. O kadar. Yerle bir etmek, bardakları teker teker kırmak, ateşe verip yanmasını seyretmek isterdi aslında. İsa'nın kendisi de pazar yerlerini yerle bir etmemiş miydi? Tefecilere, fahişelere ve günahkarlara kızıp haklı olarak ortalığı dağıtmamış mıydı? Ama zaman yoktu. Onun görevi bu değildi. Onun bu geceki görevi Pat Murray'ydi. Tevekkülle boyun eğerek lazerini aldı. Gözünü Pat'in kendine gelmesini beklemeden çıkarmak zorundaydı. Fark etmez diye karar vererek eğilip işe koyuldu. Daha sonra eğlenmek için çok fırsat olacaktı. Gereğinden de çok. Gözü bu kadar temiz ve düzgün bir şekilde çıkarabilmek hoşuna gitmişti. Bir cerrah ustalığıyla. İlk seferinde biraz gelişigüzel yapmıştı. Bunu şimdi itiraf edebilirdi. Eli titremiş, sinirleri gerilmişti. Ama yine de yapmıştı, değil mi? Emri yerine getirmişti. Başladığı işi bitirmişti. ve sırayla hepsini bitirecekti, teker teker. Çıkardığı organı renksiz bir sıvıyla dolu küçük bir kavanoza koydu. Tabii bu seferkini burada bırakması gerekecekti. Bunu da kabullenmişti. Eğer planı işlesin istiyorsa bir fedakarlıkta bulunması, Patrick Murray'nin gözünü koleksiyonuna katmaktan vazgeçmesi gerekiyordu. Çıkartılmış olması yeterliydi zaten. Göze göz. Tanka doğru sürüklerken Pat yine inlemeye başladı. Hah, şimdi uyan seni sarhoş günahkar. Nefesini tutarak Pat'i kaldırıp omzuna attı. Kolundan sarkan kelepçelerle birlikte merdivenleri tırmandı. Bunu yapacak kadar güçlü olmaktan gurur duyuyordu. Yetişkin bir erkeği sırtlamış merdivenden çıkarabiliyordu. Eskiden bu kadar güçlü değildi. Küçükken nane molla, çelimsiz, zayıf bünyeli bir çocuktu. Ama bu durumu değiştirmek için istekli ve kararlı davranmış, söz dinlemiş, ne gerekiyorsa yapmıştı. Hem vücudunu hem de zihnini devamlı çalıştırmıştı, hazır oluncaya kadar. Mükemmel oluncaya, tam oluncaya kadar, zamanı gelinceye kadar. Pat'i boş tankın zeminine yatırdı. Cebinden küçük elmas uçlu bir matkap çıkardı. En sevdiği ilahilerden birini mırıldanarak yere bir iki delik açtı. Kelepçeleri zemine vidaladı. Bütün gücüyle çekerek kontrol etti. Çıkmayacaklarından emin olunca dönüp Pat'i soymaya koyuldu. Keyifli keyifli, "Çıplak doğar, çıplak ölürüz" diyerek kelepçeleri Pat'in ince bileklerine geçirip kilitledi. Dayaktan şişip morarmış suratını inceledi. Göz kapağının hafifçe seyirdiğini fark etti. "Merak ediyorum. Merhamet diye ne kadar bağıracaksın bakalım." Cebinden bir marka çıkarıp tankın zeminine attı. Bakire Meryem'in heykelini saygıyla öptükten sonra özenle yere koydu. Günahkara bakacak şekilde yerleştirdi. "Beni hatırladın mı Paddy?" Pat'in bilinci yavaş yavaş açılırken ilk hisleri kor gibi yakıcı bir acı ve midesini buran bir bulantı oldu. Önce inildedi, homurdandı, sonra haykırdı. "Ah! Tanrım! Yüce İsa! Ne oluyor?" "İntikam." Pat hıçkırarak elini acının en korkunç olduğu yere bastırdı. Olanları anlayınca acıyla feryat etmeye koyuldu. "Tanrım! Gözüm! Tanrım, gözüm gitmiş!"
Bir yere gitmedi. Kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Öyle gülüyordu ki ağrıyan karnını tutmak zorunda kaldı. "Şurada duruyor. Şu masanın üzerinde."
"Ne oluyor? Ne yapıyorsun?"
Pat umutsuzca kelepçeleri çekiştirdi. Sarhoşluğundan eser kalmamıştı. Isırap vücudunu asit gibi yakıyordu.
"Para istiyorsan, kapatırken hepsini alıyorlar. Kasanın kodu bende yok. Ben sadece temizlikçiyim."
"Para istemiyorum."
"Ne istiyorsun? Bana ne yaptın? Ah kutsal Meryem, ne istiyorsun?"
"Onun adını ağzına alma." Bir anda yine sinirlenmişti. Sıkılı yumruğunu bütün gücüyle Pat'in suratına indirdi. "Onun adını pis dilinle bir daha söylemeyeceksin. Bir kere daha onun adını ağzına alırsan dilini o günahkar ağzından söküp alırım."
"Anlamıyorum."
Pat ağlıyordu. Yumruğun şiddetiyle dizlerinin üzerine yuvarlanmıştı.
"Benden ne istiyorsun?"
"Canını, canını almak istiyorum. 15 yıl bekledim. Şimdi zamanı geldi. Bu gece."
Pat'in sağlam gözünden yaşlar boşanıyordu. Acı korkunçtu. Ama yine de atılıp adamın bir bacağını yakalamaya çalıştı. Parmakları boşluğa gelince söverek, ağlayarak tekrar denedi ama bacağı yine tutturamadı.
"Eğlenceli olurdu ama vaktim yok."
Merdivene gidip çevik hareketlerle yukarı tırmandı. Aşağıdan Pat'in yalvarışları ve savurduğu tehditler tankın çeperlerinde yankılanarak geliyordu. "Ayarlayacağım hızla suyun kafana kadar gelmesi hemen hemen bir saat sürecek," dedi. Tankın dışındaki merdivenden aşağı inerken camın arkasından Pat'e sırıtarak "Bir saat," diye tekrarladı. "O zamana kadar neredeyse çıldırmış olacaksın. Su milim milim yükselecek. Bileklerine, dizlerine, beline. Kelepçeleri çekiştirip duracaksın. Bileklerin acıyacak, kesilecek, kanayacak, yanacak. Ama bir faydası olmayacak. Beline, göğsüne, boynuna." Gülümsemeyi sürdürerek kontrol paneline dönüp yan kanallardan suyu vermeye başladı.
"Bunu neden yapıyorsun adi herif?"
"Bunu düşünmek için yaklaşık bir saat zamanın var." Diz çöktü, istavroz çıkardı. Ellerini kavuşturup bir sevinç ve şükran duası etti.
Dua mı ediyorsun? Dua mı ediyorsun?
Pet odaklanmaya çalışarak Meryem heykeline baktı. Su heykelin eteklerine kadar yükselmişti.
Kutsal Meryem, diye fısıldadı. Kutsal anamız, Tanrı'nın anası.
O da dua etmeye koyuldu. Hayatında hiç etmediği kadar yürekten şevkle yalvardı. Eğer ona yardım ederse, onu kurtaracak olursa bir daha ağzına içki sürmeyeceğine yemin etti. 5 dakika boyunca biri tankın içinde, biri dışında iki adam birbirlerinin aynadaki aksi gibi sessizce dua ettiler. Sonra dışarıdaki rahatça doğrulup gülümsedi. Dua etmek için çok geç. Para için şeytanın birine bir hayat sattığın gün lanetlendin sen.
Ben yapmadım. Asla böyle bir şey yapmadım. Seni tanımıyorum.
Su dizlerini hafif hafif yalıyordu. Çabalayarak ayağa kalktı.
Aradığın ben değilim. Yanlış yapıyorsun.
Hayır, sensin. Sadece programda sıranı bir kişi öne aldım. Araması gereken kişileri aramak için daha vakit vardı. Pet bağırıp merhamet dilenirken sakin sakin barın arkasına geçip kendine bir meşrubat aldı. Ağzına hayatında bir yudum bile içki sürmemişti. Umarım ölmeden beni hatırlarsın Pet. Benim kim olduğumu, kimden geldiğimi hatırlarsın umarım. Şişenin kapağını açıp bardağın çıktı. Yine az önceki ilahiyi mırıldanarak tam tankın önüne bir iskemle çekip oturdu. Kolasını yudumlayarak gösteriyi seyre koyuldu. Eve, bağlantının sesine uyandığında saat tam sabahın 5'iydi. Fırlayıp yatakta doğruldu. Kalbi göğsünde gümbür gümbür atıyordu. Onu böyle heyecanlandıran şeyin bağlantının çalması değil, uyandığı rüya olduğunu anlaması bir andan fazla sürmedi. Arayanın o olduğunu biliyordu. Görüntüyü kapat, izleme başlat. Bir elini arkaya atarak Rourke'u geriye itti. Ben Dallas. Hileyle kazanabileceğini sandın ama yanıldın. Bütün yaptığın kaderi ertelemek oldu. Brian Kelly'yi yine de öldüreceğim. Başka bir zaman, başka bir yerde. Beceremedin arkadaş, çuvalladın. Seni beklediğimizi fark ettiğinde her yanından nasıl ter fışkırdığını gördüm. Ne yapacağını, nasıl yapacağını tam tamına biliyorduk. Ama beni durduramadınız. Bana yaklaşamadınız. Sana o kadar yakınız ki soluğumuzu ensende hissediyorsun. O kadar da yakın değilsiniz. Kimlerdir haykıran? Kimlerdir sızlanan? Kimlerdir çekişip duran? Kimlerdir kaygılar içinde yaşayan? Kimlerdir sebepsiz yere yaralanan? Kimlerdir gözleri mosmor olan? Şaraba dalanlar, içkinin peşinden sürüklenenlerdir. Bir adamın ölmesini seyrediyorum. Şu anda yavaş yavaş ölüyor. Kimin bağırdığını ve sızlandığını duymak ister misin? Eve çabucak filtreyi kapatıp görüntüyü açtı. Onun kendini görebilmesini istiyordu. Ses sisteminden odaya dolan haykırışlar ve hıçkırıklar kanını dondurdu. Esas hile yapan kim acaba dedi? Önce adamı öldürüp sonra bana ipuçlarını vereceksin yani. Aynen Brennan'da yaptığın gibi. Madem hiçbir riski göze almayacaksın, bu ne biçim oyun? Daha ölmedi. Bence onu kurtarmaya yetecek zamanın var. Ucu ucuna yetecek kadar bir zaman. Eve çoktan yataktan çıkmış, sırtına giysilerini geçirmeye başlamıştı bile. İpucu, bu sefer işini kolaylaştıracağım. Ye, iç, dans et. Çıplak deniz kızlarını seyret. Saat geç ama yine de gel. Su çok güzel. Acele et Teğmen. Su adamın ağzına girmeye başladı bile. Eve adama daha fazla dayanamayarak bağlantıyı kendisi kapattı. Silah kayışını bağlarken Rourke'a bu sefer bir kulüp dedi. Kulüp deniz kızı. Çıplak sudan sözleri. Öyleyse oradan başlıyoruz. Rourke'la beraber asansöre bindiler. Bu seferkini boğarak öldürecek. Merkezi aramak için cebinden iletişim cihazını çıkarırken Rourke'a baktı. Kulüp deniz kızı senin değil, değil mi? Hayır. Rourke'un gözlerinde sert bir bakış vardı. Ama eskiden benimdi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 314. Devamı 27. ayrımda.